Büyük Mücadele 35. Vicdan özgürlüğü tehdit altında. Papalığın hedefleri. Roma Katolikliği bugünlerde protestanlar arasında geçmiş yıllara göre çok daha fazla rağbet görmektedir. Katolik inancının egemen olmadığı ve papalık yanlılarının etkinlik kazanmak için uzlaştırıcı bir yordam izledikleri ülkelerde, reform kiliselerini papalık hiyerarşisinden ayıran öğretilere gittikçe büyüyen bir ilgisizlik gözlenmektedir. Ne de olsa temel noktalarda zannedildiği kadar farklı yönümüz olmadığı ve tarafımızdan biraz ödün verilerek Roma'yla daha iyi anlaşabileceğimiz düşüncesi gitgide yaygınlaşmaktadır. Bir zamanlar protestanlar kendilerine çok pahalıya mal olan vicdan özgürlüğüne büyük değer verirlerdi. Eskiden çocuklarına papalık sisteminden nefret etmeleri gerektiğini ve Roma'yla uyum sağlamaya çalışmanın Allah'a sadakatsizlik olacağını öğretirlerdi. Fakat şimdi ifade edilen duygular ne kadar da farklıdır. Papalığı savunanlar kiliseye iftira atıldığını ileri sürmektedir ve protestan dünyası bu iddiayı kabullenme eğilimindedir. Pek çok kişi kilisenin şu anki durumunu, cahillik ve karanlık dönemlerindeki egemenliğine damgasını vuran iğrençlikler ve saçmalıklara bakarak değerlendirmenin haksızlık olacağında ısrarlıdır. Kilisenin korkunç zalimliğini, karanlık çağların barbarlığının bir sonucu olarak mazur göstermekte ve modern medeniyetin kilisenin felsefelerini değiştirdiğini belirterek onu savunmaktadır. Bu kişiler, bu kibirli gücün 800 yıl boyunca ortaya attığı yanılmazlık iddiasını unuttular mı yoksa? Bu iddia, vazgeçilmesi bir yana, 19. yüzyılda her zamankinden daha büyük bir kesinlikle onaylanmıştır. Roma, kilisenin hiçbir zaman hata yapmadığını, kutsal yazılara göre de hiçbir zaman yapmayacağını. John L. von Mosheim, Institutes of Ecclesiastical History, Kilise Tarihinin Kurumlan, 3. Kitap, 2. Yüzyıl, Kısım 2, Bölüm 2, Madde 9, Not 17. İddia ederken geçmiş yüzyıllarda yönünü belirleyen ilkeleri nasıl terk edebilir? Papalık Kilisesi, yanılmazlık iddiasını asla geri almayacaktır. Dogmalarını reddedenlere zulmetmek için tüm yaptıklarını haklı görmektedir. Peki kendisine fırsat verilse aynı eylemleri tekrarlamaz mı? Laik hükümetlerin günümüzde uyguladıkları kısıtlamalar kaldırılsa ve Roma'ya eski gücü geri verilse, zulüm ve baskı dönemi en kısa zamanda geri gelecektir. Tanınmış bir yazar, papalık hiyerarşisinin vicdan özgürlüğüne karşı tutumu, politikasının başarıyla uygulamasının Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etme konusunda şöyle söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Roma Katolikliğine karşı duyulan her türlü korkuyu bağnazlık veya çocukça düşünmeyle açıklamaya istekli pek çok kişi var. Bu insanlar Roma Katolikliğinin karakterinde ve serbest kurumlarımıza karşı tavrında düşmanca hiçbir şey göremiyor ve gelişmesinde göze çarpan bir husus bulamıyorlar. Öyleyse öncelikle devletimizin bazı temel ilkeleriyle Katolik Kilisesi'nin temel ilkelerini karşılaştıralım. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası vicdan özgürlüğünü garanti altına alır. Daha değerli ve daha temel hiçbir şey yoktur. Papa 9. Pius, 15 Ağustos 1854 tarihli genelgesinde şöyle demiştir. Vicdan özgürlüğünü savunan saçma ve yanlış öğretiler veya hezeyanlar çok tehlikeli bir yanılgıdır. Bir devlette en çok korkulması gereken tehlikelerden biridir. Aynı Papa, 8 Aralık 1864 tarihli genelgesinde vicdan ve dinsel ibadet özgürlüğünü savunanları ve kilisenin güç kullanmaması gerektiğini iddia edenleri lanetle aforoz etmiştir. Roma Kilisesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki barışçı tonu fikir değişikliğinin göstergesi değildir. Çaresiz kaldığı yerde müsamahakar görünmektedir. Piskopos O'Connor şöyle diyor. Din özgürlüğüne ancak Katolik dünyasını tehlikeye atmadan tam karşıtı yürürlüğe konulabilene dek tahammül edilmektedir. St. Louis'in başpiskoposu şöyle demişti. Sapkınlık ve imansızlık suçtur. Hristiyan ülkelerde, mesela İtalya ve İspanya gibi tüm halkın Katolik olduğu ve Katolik dininin ülkenin yasasında önemli bir yer tuttuğu yerlerde diğer suçlar gibi cezalandırılırlar. Katolik Kilisesi'nin her kardinali, başpiskoposu ve piskoposu Papa'ya şu sözlerle bağlılık yemini eder. Sapkınlara, ayrılıkçılara ve adı geçen Efendimiz'e, Papa'ya veya adları belirtilen haleflerine isyan edenlere tüm gücümle zulmedeceğim ve karşı çıkacağım. Josiah Strong, Our Country, Ülkemiz, Bölüm 5, Paragraf 24. Roma Katolik cemaati içinde gerçek Hristiyanların bulunduğu doğrudur. o kilisede binlerce kişi kendilerine verilen ışığa göre Allah'a en iyi şekilde kulluk etmeye çalışıyor. Onun sözüne erişmeleri engellenmiş, bu nedenle doğruyu yanlıştan ayıramıyorlar. 1888'de yayınlanmıştır. Eke bakınız. Yaşayan bir kalbin sunacağı hizmetle sırf şekillerden ve törenlerden oluşan bir ayinin arasındaki çelişkiyi hiçbir zaman görememişler. Allah, aldatıcı ve yetersiz olan imanda eğitilen bu canlara şefkatli bir acımayla bakar. O, etraflarındaki karanlığı delip geçecek ışık huzmelerini gönderecektir. Onlara İsa'daki gerçeği açıklayacak, böylece pek çok kişi onun halkının yanındaki yerini alacaktır. Ne var ki, bir sistem olarak Roma, Mesih'in müjdesiyle tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha uyumlu değildir. Protestan kiliseleri büyük bir karanlık içindedir. Yoksa zamanların işaretlerini tanıyabilirlerdi. Roma Kilisesi'nin tasarıları ve çalışma usulleri çok geniş kapsamlıdır. Yeryüzünün kontrolünü yeniden kazanmak için girişilecek acımasız ve kararlı bir savaşa hazırlanırken etki alanını genişletmek ve gücünü arttırmak, zulmü yeniden tesis etmek ve Protestanlığın başardığı tüm işleri bozmak için her yola başvurmaktadır. Katoliklik dört bir yanda yerleşmektedir. Protestan ülkelerde gittikçe artan kiliselerine ve şapellerine bakın. Protestanların yaygın bir şekilde katıldıkları Amerika'daki yüksek okullarının ve ilahiyat fakültelerinin gördüğü rağbete bakın. İngiltere'de ayinciliğin gelişmesine ve Katoliklerin saflarına sık sık yapılan geçişlere bakın. Bu şeyler, müjdenin saf ilkelerine değer veren herkeste endişe uyandırmalıdır. Protestanlar papalığa bulaşarak onu desteklemiş, onlara papalık yanlılarının bile şaştığı ve anlayamadığı ödünler vererek ayrıcalıklar tanımıştır. İnsanlar Roma Katolikliğinin asıl karakterine ve onun üstünlüğünden beklenmesi gereken tehlikelere gözlerini kapamaktadırlar. Toplum, medeni ve dinsel özgürlüğün bu en tehlikeli düşmanının ilerlemesine karşı durmak üzere harekete geçirilmelidir. Pek çok protestan, Katolik dininin cazip olmadığını, ibadetinin sıkıcı ve anlamsız bir törenden ibaret olduğunu düşünür. İşte burada yanılırlar. Roma Kilisesi aldatmaca üzerine kuruludur. Ancak bu bayağı ve beceriksiz bir sahtekarlık değildir. Roma Kilisesi'nin dinsel ibadeti çok etkileyici bir ayindir. Muhteşem gösterişi ve heybetli ayinleri, insanların hislerini büyüleyerek mantığın ve vicdanın sesini susturmaktadır. Gözler boyanır. Muhteşem kilise binaları, görkemli geçitler, altın sunaklar, mücevherlerle bezeli kutsal emanet sandıkları, seçkin tablolar ve zarif heykeller güzellik sevgisine hitap etmektedir. Kulak da cezbedilir. Müzik eşsizdir. Bas perdeden çalan orgun zengin notaları, pek çok insan sesinin melodisiyle birleşerek görkemli katedrallerin yüksek kubbelerinde ve sütunlu koridorlarında yankılandığında, insanın zihnini huşu ve saygıyla doldurmamasına imkan yoktur. Günah hastalığının pençesindeki ruhun arzularıyla yalnızca alay eden bu zahiri görkem, şatafat ve merasim, içten çürümenin bir göstergesidir. Mesih'in dininin kendisini beğendirmek için böyle cazibelere ihtiyacı yoktur. Çarmıhtan yansıyan ışıkta, gerçek Hristiyanlık o denli pak ve hoş görünür ki, hiçbir dışsal dekor onun asıl değerini arttıramaz. Allah nezdinde değeri olan, kutsallığın güzelliğiyle sakin ve yumuşak bir ruhtur. Tarzın görkemli oluşu, pak ve yüceltilmiş düşüncenin göstergesi değildir. Yüksek sanat anlayışı, incelikli zevkler, çoğu kez dünyasal ve şehevi olan zihinlerde bulunur. Bunlar çoğunlukla şeytan tarafından, insanları ruhun ihtiyaçlarını unutmaya, gelecekteki sonsuz yaşamı gözden kaybetmeye, sınırsız yardımcılarından yüz çevirmeye ve yalnızca bu dünya için yaşamaya yönlendirmek için kullanılmaktadır. Dış görünüşe önem veren bir din, yenilenmemiş kalbe cazip gelir. Katolik ibadetinin debdebeli törenleri, birçok kişinin aldanmasına neden olan ayartıcı ve büyüleyici bir güce sahiptir. Bu insanlar Roma Kilisesi'ne göğün kapısı gözüyle bakmaya başlar. Yalnızca ayaklarını gerçeğin temeline sağlam basan ve kalpleri Allah'ın ruhu tarafından yenilenmiş olanlar onun etkisine karşı dayanıklıdır. Mesih'e ilişkin tecrübeye dayalı bilgiye sahip olmayan binlerce kişi güçten yoksun dindarlık şekillerini kabul etmeye yönlendirilecektir. Kalabalıkların arzuladığı şey böyle bir dindir. Kilisenin günahları bağışlama hakkına sahip olduğu iddiası, Roma yanlılarının kendilerini günah işleme özgürlüğüne sahip hissetmelerine neden olur. Ayrıca yerine getirilmeden bağışlanma verilmeyen günah çıkarma düzeni de kötülüğe ruhsat verme eğilimindedir. Günahlı insanın önünde diz çöken ve yüreğinin gizli düşüncelerini ve hayallerini açarak itiraf eden kişi, kendi insanlığını aşağılamakta ve ruhunun tüm asil hislerini küçük düşürmektedir. Hayatındaki günahları, kendisi de hatalı ve günahkar bir ölümlü olan ve pek çok durumda şarapla ve ahlaksızlıkla yozlaşmış olan rahibi anlatarak kendi karakter standardını düşürmekte ve bunun sonucunda kirlenmektedir. Zihnindeki Allah düşüncesi, günahlı insanlığın sureti seviyesine iner. Zira rahip, Allah'ın temsilcisi konumundadır. Bu aşağılayıcı insanın insana günah çıkarması uygulaması, yeryüzünü kirleten ve onu son yıkımına hazırlayan kötülüklerin çoğunun aktığı gizli kaynaktır. Yine de, belliğin zevklerine düşkün bir kişi için günahlarını başka bir ölümlüye itiraf etmek, ruhunu Allah'a açmaktan çok daha memnuniyet vericidir. Günaha sırt çevirmek yerine, ruhban tarafından kurulmuş telafi edici sözde kefaretleri yerine getirmek, insan doğasına daha kolay gelmektedir. Çul giyinip, ısırgan otları ve yaralayıcı çivilerle bedensel eziyetler uygulamak, nefsi çarmıha germekten daha kolaydır. Dünyasal kalbin, Mesih'in boyunduruğu altına girmektense, taşımayı tercih ettiği boyunduruk ağırdır. Roma Kilisesi ile Mesih'in ilk gelişi zamanındaki Yahudi topluluğu arasında çarpıcı bir benzerlik vardır. Yahudiler, Allah'ın yasasının her bir ilkesini gizlice çiğnerken, dışarıdan buyruklarına titizlikle uyar gibi görünüyor, bunlara itaati acı verici ve külfetli hale getiren mecburiyetler ve gelenekler yüklüyorlardı. Yahudilerin yasaya saygı duyar göründükleri gibi, Roma yanlıları da çarmıha saygı gösterme iddiasındadır. Mesih'in acılarının simgesini göklere çıkarırlarken, bir yandan da bu simgenin temsil ettiği kişiyi yaşamlarında yatsımaktadırlar. Papalık yanlıları, kilise binalarına, sunaklarına ve giysilerine haçlar takarlar. Her yerde haç simgeleri görülür. Görünürde her yerde şereflendirilir ve yüceltilir. Ancak Mesih'in öğretileri, anlamsız gelenekler, hatalı yorumlar ve insafsız talepler yığınının altına gömülmüştür. Kurtarıcının bağnaz Yahudiler hakkındaki sözleri, Roma Katolik Kilisesi'nin önderleri için daha da etkili bir şekilde geçerlidir. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler, kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Matta 23, ayet 4. Vicdan sahibi canlar, sürekli olarak kızgın bir tanrının gazabıyla korkutulurken, kilisenin ileri gelenlerinin çoğu ise lüks ve tensel zevkler içinde yaşamaktadır. Heykellere ve kutsal emanetlere tapınma, azizlere dua etme ve papanın yüceltilmesi, şeytanın insanların zihnini çelerek Allah'tan ve onun oğlundan uzaklaştırmak için kullandığı hilelerdir. Onların yıkımını tamamlamak için de dikkatlerini yalnızca kendisi aracılığıyla kurtuluş bulabilecekleri kişiden saptırmaya çalışır. Onları şu sözleri söyleyen kişinin yerine geçebilecek herhangi bir nesneye yönlendirecektir. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Matta 11, ayet 28. Şeytan, Allah'ın karakterini, günahın niteliğini ve büyük mücadeledeki asıl önem taşıyan konuları saptırmak için sürekli çaba göstermektedir. Onun safsataları, ilahi yasanın yükümlülüğünü hafifletir ve insanlara günah işleme ruhsatı verir. Aynı zamanda sahte Allah anlayışlarını besleyerek insanların ona sevgiyle değil, korku ve nefretle bakmalarına neden olmaktadır. Kendi doğasındaki zalimliği yaratıcıya atfeder. Bu, din sistemlerinde somutlaştırılmış ve ibadet biçimlerinde ifade edilmiştir. Böylece insanların zihinleri körelir ve şeytan onları Allah'a karşı savaşla aracıları olarak kullanır. İlahi niteliklere ilişkin kavramların çarpıtılmasıyla barbar uluslar ilahın beğenisini kazanmak için insan kurban etmenin gerekliliğine inandırılmış, putperestliğin çeşitli biçimleri altında korkunç zulümler işlenmiştir. Roma Katolik Kilisesi, putperestliğin ve Hristiyanlığın biçimlerini bağdaştırarak ve tıpkı putperestlikte olduğu gibi Allah'ın karakterini yanlış yansıtarak zalimlikte ve iğrençlikte hiç de aşağı kalmayan uygulamalara başvurmuştur. Roma'nın üstün olduğu zamanlarda onun öğretilerini kabul etmeye zorlamak için işkence araçları vardı. Onun iddialarını kabullenmek istemeyenler için kazık vardı. yargı gününde açığa çıkarılıncaya dek boyutları hiçbir zaman bilinemeyecek olan katliamlar vardı. Kilise ileri gelenleri, ustaları şeytanın eğitimi altında kurbanlarını öldürmeden onlara mümkün olan en ağır işkenceleri yapmak için araçları icat etmişlerdir. Pek çok durumda cehennemi süreç insanın dayanma gücünün sınırlarına dek tekrarlanır. En sonunda tabiat mücadeleyi bırakır ve kurban ölümü tatlı bir kurtuluş olarak görürdü. Roma'nın muhaliflerinin sonu buydu. Taraftarları içinse kırbaç, açlık ve akla gelebilecek her türlü tiksindirici biçimde bedensel güçlük terbiyeleri vardı. Tövbekarlar göğün beğenisini kazanmak için doğanın yasalarını çiğneyerek aslında Allah'ın yasalarını çiğnemiş oldular. Onlara Allah'ın insanın dünyadaki yolculuğunu bereketlemek ve mutlu etmek için oluşturduğu bağları koparmaları öğretilmişti. Kilise mezarlığı, doğal sevgi hislerini yatıştırmak, Allah'ı kızdıracak diye insan kardeşlerine karşı her türlü duygudaşlık düşüncesini ve hissini bastırmak için ömürlerini boşuna tüketen milyonlarca kurbanla doludur. Şeytanın yüzlerce yıldır Allah'ı hiç tanımayanlar arasında değil, Hristiyanlığın tam kalbinde ve tüm yayılma alanında sergilenen kararlı zalimliğini anlamak istersek, Roma Kilisesi'nin tarihine bakmamız yeterli olacaktır. Kötülüğün efendisi, bu muazzam aldatmaca sistemiyle Allah'ın adına leke sürme ve insanı perişan etme amacını gerçekleştirmektedir. Kendisini gizlemeyi ve kilisenin önderleri aracılığıyla işini yürütmeyi nasıl başardığına baktığımızda, kutsal kitaptan neden bu kadar nefret ettiğini de anlayabiliriz. Eğer bu kitap okunursa, Allah'ın merhameti ve sevgisi ortaya dökülecek, onun insanlara bu ağır yüklerin hiçbirini yüklemediği anlaşılacaktır. Onun tek istediği, pişmanlıkla kırılan bir kalp ve alçak gönüllü, itaatkâr bir ruhtur. Mesih, hayatında erkeklerin ve kadınların cennete layık hale gelebilpatmalarına dair hiçbir örnek vermemiştir. Sevginin ve duygudaşlığın bastırılması gerektiğini hiçbir zaman öğretmemiştir. Kurtarıcının kalbi sevgiyle dolup taşıyordu. İnsan ahlaki mükemmelliğe yaklaştıkça duyarlılıkları yoğunlaşır, günahı kavrayışı daha da güçlenir ve acı çekenlere karşı daha derin bir duygudaşlık besler. Papa, Mesih'in vekili olma iddiasındadır. Peki onun karakteri, kurtarıcımızın karakteriyle nasıl karşılaştırılabilir? Mesih, göğün kralı olarak kendisine bağlılığını bildirmeyen insanları hapse göndermiş veya işkence etmiş midir? Kendisini kabul etmeyenleri ölüme mahkum ettiği hiç işitilmiş midir? Bir Samiriye köyünde halk tarafından hor görüldüğünde elçi Yuhanna fazlasıyla içerleyerek sormuştu. Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin? İsa öğrencisine acımayla baktı ve onun sert ruhunu azarlayarak şöyle dedi. İnsanoğlu insanları yok etmeye değil, kurtarmaya geldi. Luka 9, ayet 54-56. Mesih'in sergilediği ruh, onun vekili olma iddiasındaki kişinin ruhundan ne kadar da farklı. Roma Kilisesi, şimdi dünyaya hoş yüzünü göstermekte, geçmişteki korkunç zalimlik sicilini özürlerle gizlemektedir. Mesih benzeri giysiler giyinmiş ama aslında değişmemiştir. Papalığın geçmiş çağlarda mevcut olan her ilkesi günümüzde de devam etmektedir. Karanlık çağda ortaya konulan öğretilere halen bağlı kalınmaktadır. Kimse kendini kandırmasın. Bugünlerde protestanların şereflendirmeye can attığı papalık, reform günlerinde dünyaya hükmeden ve Allah adamlarının onun fesadını ortaya sermek için canları pahasına karşı koydukları papalığın aynısıdır. Kralları ve prensleri kendi hakimiyeti altına alan ve Allah'a ait yetkileri talep eden kibirli ve küstah tavrını sürdürmektedir. Ruhu zalimlikte ve despotlukta, insan haklarını ezip geçtiği ve yüceler yücesinin kutsallarını öldürdüğü zaman olduğundan hiç de aşağı değildir. Papalık kurumu tam da peygamberlikte belirtilen şeydir. Son zamanlarda gerçekleşecek imandan dönüştür. 2. Selanikliler 2, ayet 3, 4. Amacına en uygun karakteri takınmak onun yönteminin bir parçasıdır. Fakat bu kalemun gibi değişken görünümünün altında yılanın değişmez zehrini gizlemektedir. Kabul olunmuş doktrinlere karşı olanlarla ve bu tutumundan şüphelenilenlerle iman edilmemelidir. L'Enfant, cilt 1, sayfa 516 diye beyan etmektedir. Tarihi 1000 yıldan beri kutsalların kanıyla yazılmış olan bu güç, şimdi Mesih'in kilisesinin bir parçası olarak mı kabul edilecektir? Protestan ülkelerde Katolikliğin eskisine göre Protestanlıktan daha az farklı olduğunun iddia edilmesi boşuna değildir. Bir değişim olmuştur, fakat bu değişim papalıkta değildir. Katoliklik gerçekten de şu anda mevcut olan Protestanlığa büyük ölçüde benzemektedir. Çünkü reformcuların döneminden beri Protestanlık çok yozlaşmıştır. Dünyanın beğenisini kazanmak isteyen Protestan kiliselerinin gözleri sahte hoşgörüyle kör edilmiştir. Her türlü kötülüğün iyiliğine inanmanın doğruluğunu tutuyorlar. Sonunda kaçınılmaz olarak her türlü iyiliğin kötülüğüne inanacaklardır. Bir zamanlar kutsallara verilen imanı savunmak yerine şimdi adeta Roma hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ötürü ondan özür dilemekte, bağnazlıklarından dolayı affını istemektedirler.
Büyük bir grup Roma Katolikliğine hiçbir müsamaha göstermemelerine rağmen onun gücünün ve etkisinin tehlikesini fark etmemektedir. Birçok kişi Orta Çağ'da hüküm süren düşünsel ve ahlaksal karanlığın Roma'nın dogmalarını, batıl inançlarını ve zulmünü yaymasına izin verdiğini, modern zamanların gelişen düşünce anlayışının, bilginin yaygınlaşmasının ve dinsel konularda artan özgürlüğün, hoşgörüsüzlüğün ve zorbalığın yeniden canlanmasına meydan vermeyeceğini ileri sürmektedir. Bu aydınlanma çağında böyle bir duruma gelinebileceği düşüncesi bile alay konusu yapılmaktadır. Bu neslin üzerinde düşünsel, ahlaki ve dinsel anlamda daha fazla ışık parladığı doğrudur. Allah'ın kutsal sözünün açık sayfalarından dünyanın üzerine gökten gelen ışık yansımaktadır. Ancak ne kadar çok ışık verilirse, onu saptıran ve reddedenlerin karanlığının da o kadar büyük olacağı unutulmamalıdır. Kutsal kitabın dua ile çalışılması, Protestanlara papalığın gerçek karakterini gösterecek ve ondan nefret ederek kaçınmalarına yeterli olacaktır. Fakat pek çok kişi kendi zekasına o kadar güvenmektedir ki, gerçeğe yöneltilmeleri için Allah'tan alçak gönüllülükle yardım isteme gereği duymamaktadır. Kendi aydınlanmalarıyla gurur duymaktadırlar. Ancak aslında hem kutsal yazılardan hem de Allah'ın gücünden habersizdirler. Vicdanlarını yatıştıracak bir yönteme ihtiyaçları vardır. Bunun için de ruhsallıktan ve alçak gönüllülükten en uzak yollara başvurmaktadırlar. Onların arzu ettiği, Allah'ı hatırlama yöntemi olarak görünecek bir onu unutma yöntemidir. Papalık, tüm bu istekleri karşılamak için gayet uygundur. Neredeyse tüm dünyayı kapsayan iki sınıf insan, kendi erdemlerine göre kurtulmak isteyenler ve günahları içindeyken kurtulmak isteyenler için hazırlıklıdır. Gücünün sırrı işte buradadır. Büyük bir düşünsel karanlık döneminin papalığın başarısına zemin hazırladığı görülmüştü. Büyük bir düşünsel aydınlık döneminin de onun başarısına aynı ölçüde zemin sağlayacağı görülecektir. Geçmiş çağlarda insanlar Allah'ın sözünden ve gerçeğin bilgisinden yoksun iken gözleri bağlandı ve binlerce kişi ayaklarının altına atılan ağı göremeden tuzağa düşürüldü. Bu nesilde ise gözleri insani yorumların, yalan yere bilgi denen öğretilerin parıltısıyla kamaştırılan birçok kişi vardır. Ağa fark edememekte ve gözleri bağlı gibi ona doğru ilerlemektedirler. Allah, insanın düşünsel güçlerinin yaratıcısından aldığı bir hediye olarak görülmesini, gerçeğin ve doğruluğun hizmetinde kullanılmasını tasarlamıştır. Ancak insanlar gurura ve hırsa kapılarak kendi kuramlarını Allah'ın sözünün üzerine çıkarırlarsa, bilgi, cehaletten daha büyük bir zarar verebilir. Böylece, kutsal kitabı olan imanı baltalamakta olan çağımızın sahte bilimi, hoşa giden biçimleriyle karanlık çağda bilginin saklanmasının papalığın yükselmesine yol açtığı gibi, papalığın kabul edilmesine aynı etkinlikle yol hazırlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kilise kurumlarına ve geleneklerine devlet desteği sağlamak için sürmekte olan hareketlerde, Protestanlar, papalık yanlılarının adımlarını izlemektedir. Dahası, papalığın Protestan Amerika'da eski dünyada kaybettiği üstünlüğü yeniden kazanması için kapı açmaktadırlar. Bu hareketi daha da önemli kılansa, Roma'da başlatılan ve yetkisinin işareti olduğunu iddia ettiği bir geleneği, pazar gününün tutulmasını yürürlüğe koymanın tasarlanan başlıca hedef oluşudur. Papalık ruhu, dünyasal geleneklere uyma ruhu, insani geleneklere, Allah'ın emirlerinin üzerinde hürmet edilmesi, Protestan kiliselerine sızmakta ve onları kendilerinden önce papalığın yaptığı gibi pazar gününü yüceltmeye yönlendirmektedir. Okuyucu, yakında gerçekleşecek olan çekişmede kullanılacak olan araçları öğrenmek istiyorsa,
Roma'nın geçmiş çağlarda aynı hedefi gerçekleştirmek için kullandığı araçların tarihini gözden geçirmesi yeterlidir. Papalık yanlılarının ve protestanların kendi dogmalarını reddedenlere karşı nasıl davranacaklarını bilmek istiyorsa, Roma'nın Şabat gününe ve savunucularına karşı sergilediği ruha bakmalıdır. Kraliyet fermanları, genel kurullar ve laik güç tarafından desteklenen kilise kararnameleri yoluyla bu putperest bayramı Hristiyanlık dünyasında itibarlı bir konum kazanmıştır. Pazar gününün tutulmasını öngören ilk toplumsal yasa, Konstantin tarafından yürürlüğe konulan yasaydı. 321. Bakınız sayfa 53'ün ek notu. Bu ferman, kentlerde oturanların kutsal güneş gününde dinlenmelerini emrediyor. Ancak kırlarda olanların tarım faaliyetlerine devam etmelerine izin veriyordu. Gerçekte putperestlerin bir yasası olmasına rağmen, imparator bunu Hristiyanlığı sözde kabul etmesinden sonra yürürlüğe koymuştu. Kraliyet fermanı, ilahi yetkinin yerine geçmediğinden prenslerin gözüne girmek isteyen bir piskopos, ayrıca Konstantin'in yakın dostu ve dalkavuğu olan Eusebius, Mesih'in Şabat gününü pazar günüyle değiştirdiğini ileri sürdü. Bu yeni öğretiye kanıt olarak kutsal yazılardan tek bir ayet bile gösterilmemişti. Eusebius'un kendisi dahi farkında olmadan bu öğretinin yanlışlığını onaylar ve değişikliğin gerçek mimarlarına işaret eder. Şabat günü yapılması gereken tüm görevleri biz Rabbin gününe devrettik. Robert Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties, Şabat günü yasaları ve Şabat vazifeleri, sayfa 538. Ancak pazar günü tartışması ne kadar temelsiz olsa da insanları Rabbin Şabat gününü çiğnemek için cesaretlendirmeye hizmet etti. Dünyanın takdirini kazanmak isteyen herkes popüler bayramı benimsedi. Papalık yerini pekiştirdikçe pazar gününü yüceltme çalışmasına devam edildi. Bir süre için insanlar kilise saatleri dışında tarım faaliyetlerine devam ettiler ve 7. gün halen Şabat olarak kabul ediliyordu. Fakat adım adım değişim gerçekleştirildi. Dinsel mahkemelerdeki yargıçların pazar günleri medeni hukukla ilgili karar vermeleri yasaklandı. Çok geçmeden her seviyeden tüm vatandaşların sıradan işlerden kaçınmaları emredildi. Yasağa uyulmaması halinde özgür olanlara para, kölelere ise kırbaçlanma cezası getirildi. Daha sonra zenginlerin mal varlıklarının yarısının müsaade edilmesiyle ısrar etmeleri durumundaysa köle yapılarak cezalandırılmaları emri yürürlüğe girdi. Alt sınıflarsa süresiz sürgüne gönderilecekti. Mucizelerden yararlanma yoluna da gidildi. Rivayet edilen pek çok mucizeden biri, pazar günü tarlasını sürmek üzere olan bir çiftçinin sabanını demirle temizlerken demirin eline yapışması ve 2 yıl boyunca fazlasıyla büyük bir acı ve utançla gittiği her yere taşımak zorunda kalmasıydı. Francis West, Historical and Practical Discourse on the Lord's Day, Rabbin günü üzerine tarihsel ve pratik vaaz, sayfa 174. Daha sonra Papa, bölge rahiplerine pazar gününü çiğneyenleri uyarmaları, kendilerinin ve komşularının üzerine büyük felaketler getirmemeleri için onlardan kiliseye giderek dualarını etmelerini istemeleri talimatını verdi. Bir kilise konseyi, o günden beri yaygın bir şekilde kullanılan, protestanların dahi itibar ettiği, bazı insanları pazar günü çalışırken yıldırım çarptığına göre, o günün Şabat olması gerektiği şeklindeki tezi ortaya attı. Piskoposlar, Allah'ın bugünün ihmal edilmesine ne kadar içerlediği belli oluyor dediler. Bundan sonra rahiplere ve din görevlilerine, krallara ve prenslere ve tüm imanlı kişilere bir çağrıda bulunarak bugüne şerefinin iade edilmesi ve Hristiyanlığın itibarı adına gelecek günlerde daha büyük bir bağlılıkla tutulması için her türlü çabayı göstermeleri istendi. Thomas More, Discourse in Six Dialogues on the Name, Notion and Observation of the Lord's Day. Rabbin gününün adı, anlamı ve tutulması üzerine 6 karşılıklı konuşma şeklinde sunum. Sayfa 271. Konsey kararları yetersiz kalınca dünyasal yetkililere başvurarak insanların yüreklerine dehşet salan ve onları pazar günü çalışmaktan men eden bir ferman çıkarmalarını rica ettiler. Roma'da toplanan kilise meclisinde tüm önceki kararlar daha büyük bir vurguyla yeniden onaylandı. Ayrıca kilise kanununa eklendiler ve neredeyse tüm Hristiyan aleminde mülki idare tarafından da yürürlüğe konuldular. Bakınız Halen, History of the Sabbath, Şabat gününün tarihçesi, kısım 2, bölüm 5, madde 7. Yine de pazar gününün tutulmasına yönelik olarak kutsal yazılardan kaynaklanan hiçbir yetkinin bulunmaması hiç rahatsızlık yaratmamıştı. İnsanlar, öğretmenlerinin güneş gününü yüceltmek adına Yehova'nın mutlak ifadesini, "Yedinci gün bana, Tanrın Rabbe, Şabat günü olarak adanmıştır" sözlerini bir kenara bırakma hakkını sorguluyorlardı. Kutsal kitap tanıklığının eksikliğini telafi etmek için başka önlemler gerekiyordu. Pazar gününün hararetli savunucularından biri 12. yüzyılın sonlarında İngiltere'deki kiliseleri ziyaret etti. Ancak gerçeğin sadık tanıklarının direnciyle karşılaştı. Çabaları o kadar başarısız oldu ki bir süre için oradan ayrıldı ve öğretilerini desteklemek için bir yöntem araştırdı. Geri döndüğünde eksikliği telafi etmişti ve ikinci çalışmasında daha büyük başarı sağladı. Yanında Allah'ın kendisinden geldiği ileri sürülen bir tomar vardı. İçinde pazar gününün tutulması için gereken emir ve itaatsizlik edenlere karşı korkunç tehditler yer alıyordu. Bu kıymetli belge, ki desteklediği kurum kadar aşağılık bir taklitti, sözde gökten düşmüştü ve Yeruşalim'de, Golgota'da bulunan Aziz Şimon sunağında bulunmuştu. Fakat aslında kaynağı Roma'daki papalık sarayından başka bir yer değildi. Kilisenin gücünü ve bayındırlığını arttırmak için hileye ve sahtekarlığa başvurmak, papalık hiyerarşisi tarafından her zaman yasal görülmüştür.
Tomar, cumartesi öğleden sonra 9. saatten, yani öğleden sonra saat 3'ten pazartesi gün doğumuna kadar çalışmayı yasaklıyordu. Yetkisinin ise pek çok mucizeyle onaylandığı bildiriliyordu. Belirlenen saatlerde çalışan kişilerin felç oldukları rivayet ediliyordu. Tahılını öğütmek isteyen bir değirmenci, un yerine bir kan seli çıktığını görmüş ve şiddetli su akıntısına rağmen değirmen çarkı hareket etmemiş. Fırına hamur süren bir kadın, dışarı çıkardığında fırının kızgın olmasına rağmen hamurun pişmemiş olduğunu görmüş. Bir başkası, 9. saatte pişirmeye hazırladığı hamuru pazartesi gününe dek bekletmeye karar verdiğinde, ertesi gün hamur kendiliğinden somunlara ayrılmış ve ilahi güçle pişmiş. Cumartesi günü 9. saatten sonra ekmek pişiren bir adam, ertesi gün ekmeği böldüğünde içinden kan akmış. Pazar gününün savunucuları, günün kutsallığını işte böyle saçma ve batıl inançlara yönelik uydurmalarla yerleştirmeye çalışıyorlardı. Bakınız, Roger de Hoveden, Annals, Yıllıklar, Cilt 2, sayfa 526 ile 530. İskoçya'da, tıpkı İngiltere'de olduğu gibi, pazar gününe saygı, eski Şabat'ın bir bölümüyle birleştirilerek sağlandı. Fakat kutsal tutulması gereken zaman değişiyordu. İskoçya kralının bir fermanında cumartesi günü öğlen 12'den itibaren kutsal sayılması gerektiği ve o saatten pazartesi sabahına dek hiç kimsenin dünyasal işlerle uğraşmaması ilan ediliyordu. Ancak pazar gününün kutsallığını kabul ettirmeye yönelik tüm çabalara rağmen papalık yanlıları Şabat gününün ilahi yetkisini ve onun yerine geçirilen kurumun insani kökenini kendi ağızlarıyla kamu önünde itiraf ediyorlardı. 16. yüzyılda bir papalık konseyi açıkça ilan etti. Tüm Hristiyanlar 7. günün Allah tarafından kutsal kılındığını ve yalnızca Yahudiler değil, Allah'a ibadet etme iddiasındaki herkes tarafından kabul edilerek tutulduğunu unutmamalıdır. Ancak biz Hristiyanlar, onların Şabat gününü Rabbin günüyle değiştirdik. Adı geçen eser, sayfa 281-1282. İlahi yasayla oynayanlar, yaptıkları işlerin niteliğinden habersiz değildiler. Kendilerini kasıtlı olarak Allah'ın üzerine çıkarıyorlardı. Roma'nın kendisine karşı çıkanlara gösterdiği tavrın çarpıcı bir örneği, bir kısmı Şabat gününü tutan Valdenslere karşı uzun ve kanlı baskı döneminde görülebilir. Başkaları da 4. emre olan bağlılıklarından dolayı benzer şekilde zulüm gördüler. Etiyopya ve Habeşistan kiliselerinin tarihi özellikle kayda değerdir. Karanlık çağın kasveti içinde Orta Afrikalı Hristiyanlar dünyanın gözü önünde olmadıklarından unutuldular. Böylelikle imanlarını yüzyıllar boyunca özgürce uygulayabildiler. Ancak Roma sonunda onların varlığını öğrendi ve çok geçmeden Habeşistan İmparatoru aldatılarak Papa'yı Mesih'in temsilcisi olarak kabul etti. Bunu diğer tavizler izledi. Şabat gününün tutulmasını en ağır cezalarla yasaklayan bir ferman çıkarıldı. Bakınız Michael Geddes, Church History of Ethiopia, Etiyopya'da Kilise Tarihi, sayfa 311-312. Fakat papalık baskısı kısa sürede o kadar ağır bir boyunduruk haline geldi ki Habeşliler onu kırmaya karar verdiler.
korkunç bir mücadeleden sonra Roma yanlılarını topraklarından atarak eski imanlarını yeniden tesis ettiler. Kiliseler özgürlüklerinin tadını çıkardılar ve Roma'nın hilesinden, yobazlığından ve despot gücünden aldıkları dersi hiçbir zaman unutmadılar. Hristiyan aleminin geri kalanınca bilinmeden memnuniyetle kendi yalnız ülkelerinde kaldılar. Afrika kiliseleri Şabat gününü Papalık Kilisesi'nin sapkınlığa tamamen düşmeden önce tuttuğu gibi tutuyordu. Allah'ın emrine itaat ederek 7. günü tutarlarken kilisenin geleneğine uyarak pazar günü de çalışmıyorlardı. Roma üstün gücü ele geçirince Allah'ın Şabat'ını çiğneyerek kendi gününü yüceltti. Fakat neredeyse 1000 yıl boyunca gizli kalan Afrika kiliseleri bu sapkınlığa katılmadı. Roma'nın etkisi altına girdiklerinde gerçek Şabat'ı bırakarak sahte Şabat'ı yüceltmeye zorlandılar. Fakat özgürlüklerine kavuşur kavuşmaz 4. buyruğa itaatlerine geri döndüler. Eke bakınız. Geçmişe ait bu kayıtlar Roma'nın gerçek Şabat'a ve savunucularına karşı düşmanlığını ve kendi oluşturduğu kurumu yüceltmek için kullandığı araçları açıkça gözler önüne sermektedir. Allah'ın sözü, Katolikler ve Protestanlar pazar gününü yüceltmek için birleştiğinde bu sahnelerin tekrarlanacağını bildirmektedir.
Vahiy 13. bölümdeki peygamberlik sözü, kuzu gibi boynuzları olan canavarın yeryüzünü ve orada yaşayanları Pars'a benzeyen canavar olarak simgelenen papalığa tapınmaya zorlayacağını duyurmaktadır. İki boynuzlu canavar ayrıca yeryüzünde yaşayanlara canavarın onuruna bir heykel yapmalarını söyleyecek. Ayrıca küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle herkese canavarın işaretinin vurulmasını buyuracaktır. Vahiy 13, ayet 1116. Kuzu gibi boynuzları olan canavarın Amerika Birleşik Devletleri'ni simgelediği açıklanmıştır. Bu peygamberlik, Roma'nın kendi üstünlüğünün özel göstergesi olduğunu iddia ettiği pazar gününün tutulması uygulaması, Birleşik Devletler tarafından zorunlu kılındığında yerine gelecektir. Fakat papalığa bu biadı sunmada Amerika Birleşik Devletleri yalnız olmayacaktır. Roma'nın bir zamanlar egemenliğini kabul eden ülkelerdeki etkisi halen yok edilmiş olmaktan çok uzaktır. Peygamberlik sözünde de gücünün geri verileceği belirtilmektedir. Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. Vahiy 13, ayet 3. Ölümcül yara alması papalığın 1798 yılındaki çöküşüne işaret etmektedir. Peygamber bundan sonra yaranın iyileşeceğini ve bütün dünyanın canavarın ardından gideceğini söylemektedir. Pavlus, yasa tanımaz adamın görevini ikinci gelişe dek sürdüreceğini açıkça belirtmiştir. 2. Selanikliler 2, ayet 38. Aldatma işini zamanın sonuna dek sürdürecektir. Vahiy yazarı ayrıca papalığa atıfta bulunarak şunları söylüyor. Yeryüzünde yaşayan ve kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. Vahiy 13, ayet 8. Hem eski hem de yeni dünyada yalnızca Roma Kilisesi'nin yetkisine dayanan pazar günü kurumunun yüceltilmesi yoluyla papalığa saygı gösterilecektir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki peygamberlik sözü öğrencileri 19. yüzyıl ortasından beri bu tanıklığı tüm dünyaya tanıtmışlardır. Şu anda meydana gelen olaylarda bu ön bildirinin yerine gelmesine doğru hızlı bir gelişme görülmektedir. Protestan öğretmenler pazar gününü tutma konusunda aynı tanrısal yetki iddiasında bulunmaktadır ve Allah'ın bir emrinin yerine geçecek mucizeler uyduran papalık önderleri gibi onlar da kutsal yazılardan kaynaklanan bir kanıttan yoksundurlar. Pazar şabatını tutmadıkları için insanların Allah'ın yargısına uğradıkları iddiası tekrarlanacaktır. Şimdiden ileri sürülmeye başlanmıştır. Pazar gününün tutulması uygulamasını zorunlu kılmak için bir harekette hızla rağbet kazanmaktadır. Roma Kilisesi'nin kurnazlığı ve hilekarlığı hayret vericidir. Olacak olayları okuyabilmektedir. Protestan kiliselerinin sahte şabatını kabul ederek kendisine hürmet ettiklerini ve bunu geçmiş günlerde kendisinin kullandığı araçları kullanarak zorla kabul ettirmeye hazırlandıklarını görerek fırsat kollamaktadır. Gerçeğin ışığını reddedenler, kendi başlattığı bir kurumu yüceltmek için yine bu yanılmazlığı kendinden menkul gücün yardımını isteyeceklerdir. Bu konuda protestanların yardımına nasıl seve seve koşacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.
kiliseye itaatsizlik edenlerle nasıl ilgilenilmesi gerektiğini papalık önderlerinden daha iyi kim bilebilir ki? Roma Katolik Kilisesi, dünya çapındaki tüm şubeleriyle papalık makamının denetimi altında ve onun menfaatlerine hizmet etmek üzere oluşturulmuş büyük bir kuruluştur. Dünya üzerindeki her ülkede bulunan milyonlarca kilise üyesine papaya bağlılıklarını sürdürmeleri talimatı verilmektedir. Hangi ulustan veya devletten olurlarsa olsunlar, kilisenin yetkisini her şeyin üzerinde tutmak zorundadırlar. Devlete bağlılık yemini etseler de, bunun arkasında kendilerini Roma'nın menfaatine aykırı olan, her türlü yeminden azat eden Roma'ya itaat yemini vardır. Tarih, Roma'nın ulusların işlerine karışmak, sağlam bir zemin bulduktan sonra da hükümdarları ve halkı mahvetmek pahasına kendi amaçlarına ulaşmak için gösterdiği kurnaz ve ısrarlı gayretlere tanıklık etmektedir. 1204 yılında Papa 3. Innocent, Aragon kralı 2. Peter'den şu sıra dışı yemini aldı. Ben Aragonluların kralı Peter, efendim Papa Innocent'e, onun Katolik haleflerine ve Roma Kilisesi ne daima sadık ve itaatkar kalarak krallığımı ona itaat içinde Katolik imanını savunmaya ve sapkınlıklara karşı koymaya adayacağıma söz veriyorum. Bölüm 6, Madde 55. Bu, Roma Başpiskoposunun gücüne ilişkin olarak kendisinin imparatorları tahttan azletme yetkisine sahip olduğu ve tebaasını adaletsiz hükümdarlara bağlılıklarından azat edebileceği şeklindeki iddialarla da uyumludur. 11. yüzyıl, kısım 2, bölüm 2, madde 9, not 17. Ye bakınız. Ayrıca Roma'nın hiçbir zaman değişmemekle övündüğü de unutulmamalıdır. 7. Gregor ve 3. Innocent'in ilkeleri halen Roma Katolik Kilisesi'nin ilkeleridir. Eğer gücü olsaydı, bunları tıpkı geçmişte olduğu kadar şiddetli bir şekilde uygulamaya koymaktan çekinmezdi. Protestanlar, pazar gününün yüceltilmesi için Roma'nın yardımını kabul etmeyi düşündüklerinde ne yaptıkların farkında değiller. Onlar, kendi amaçlarını gerçekleştirmeye kararlıyken Roma ise gücünü yeniden toplamayı, kaybettiği üstünlüğü tekrar elde etmeyi amaçlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kilisenin devletin gücünü kullanmasına veya kontrol etmesine, dinsel kuralların laik yasalar zoruyla yürütülmesine, kısacası kilisenin ve devletin yetkisinin insan vicdanına hükmetmesine yönelik ilke bir kez tesis edildiğinde Roma'nın bu ülkedeki zaferi kesinleşecektir. Allah'ın sözünde yaklaşmakta olan tehlikeye dair uyarı verilmiştir. Buna kulak verilmezse Protestan dünyası Roma'nın gerçek amaçlarını öğrenecek, ancak artık tuzaktan kurtulmak için iş işten geçmiş olacaktır. Roma sessizce güçlenmektedir. Öğretileri yasama organlarında, kiliselerde ve insanların yüreklerinde etkilerini göstermektedir. Eski zulümlerinin tekrarlanacağı gizli bölmelerde büyük ve kapsamlı yapılarını hazırlamaktadır. Gizlice ve hiç şüphe uyandırmayacak şekilde amaçlarına ulaşmak için darbesini vuracağı zaman gelinceye dek gücünü toplamaktadır. Tüm arzusu üstünlük sağlayabileceği bir zemin edinmektir ve bu şimdiden kendisine verilmektedir. Çok geçmeden Roma unsurunun amacının ne olduğunu göreceğiz ve duyacağız. Allah'ın sözüne inanan ve itaat eden herkes böylelikle zulümle ve baskıyla karşılaşacaktır.